Ayrım 11, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasily Grossman, sayfa 123. Mostovoskoy okumayı bitirdikten sonra gözlerini hafifçe kapatıp birkaç dakika oturdu. Evet, bu sözler dengesiz bir adam tarafından yazılmıştı. Sakat bir ruhun felaketi. Vaiz göklerin boş olduğunu açıklamış. Yaşamı herkesin herkese karşı savaşı olarak görüyor. Sona doğru da eski çanları çalıyor. Yaşlı kadınların iyiliğinden söz ediyor ve dünya çapında bir yangını şırıngayla söndürmeye niyetleniyor. Bunların hepsi ne kadar önemsiz şeyler. Mihail Sidorovich tek kişilik hücresinin gri duvarına bakarken mavi koltuğu, Liz'le yaptığı konuşmayı anımsadı ve bir ağırlık çöktü üstüne. Başındaki bir ağırlık değildi bu, yüreği daralıyor, soluk alması zorlaşıyordu. Galiba İkon Nikov'dan boşu boşuna işkillenmişti. Meczub'un yazıları sadece onda değil, geceki iğrenç muhatabında da nefret uyandırmıştı. Çernetsov'a karşı duygularını ve Gestapo'nun bu tip insanlardan söz ederken takındığı, küçümseyen ve nefret eden tavrı bir kez daha düşündü. Üzerine çöken donuk sıkıntı fiziksel acılardan daha ağır görünüyordu. 17. Bölüm. Seryoja Shaposhnikov eşya torbasının yanında bir tuğlanın üstüne duran kitapçığı gösterdi ve "Okudun mu?" diye sordu. "İkinci kez okuyorum."
"Beğendin mi?"
"Ben Dickens'ı daha çok severim."
"Evet, Dickens."
Seryoja Shaposhnikov alay ederek tepeden bakarak konuşuyordu.
"Peki, Parma Manastırı'nı beğeniyor musun?"
Seryoja Shaposhnikov biraz düşündükten sonra "çok değil" diye yalıtladı ve ekledi. "Bugün komşu evden Almanları kovmak için piyade ile birlikte gidiyorum." Kızın bakışlarını ne demek istediğini anladı ve şöyle dedi.
"Grekov'un emri."
"Peki diğer havan topçular, Çentsov?"
"Hayır, sadece ben."
Bir an sustular.
"Sana sataşıyor mu?"
Kız başını salladı. "Ya sen ne düşünüyorsun onun için?" "Sen biliyorsun zaten," dedi kız ve bir an zavallı Azra'ları düşündü.
"Sanırım bugün beni vuracaklar."
"Seni neden piyade ile birlikte gönderiyorlar? Sen havan topçusun."
"Peki seni neden burada tutuyor?"
"Radyo vericisi paramparça oldu. Çoktan alaya, sol kıyıya gönderilmen gerekirdi. Burada yapacak bir işin yok." "Olsun, her gün birbirimizi görüyoruz." Seryoja elini salladı ve gitti. Katya çevresine bakındı. İkinci kattan Bunçuk bakıyor, gülüyordu. Herhalde Shaposhnikov da Bunçuk'u görmüş ve o yüzden birdenbire çekip gitmişti. Almanlar akşama kadar evi top ateşine tuttular. 3 kişi hafif yaralandı. İç duvarlardan biri çökerek mahzen çıkışını doldurdu. Burayı kazıp açtılar. Başka bir mermi tekrar bir duvar parçasını yıktı ve mahzen çıkışı yine toprakla doldu. Tekrar kazmaya başladılar. Antsiferov tozlu yarı karanlığa bir göz attı ve "Hey telefoncu yoldaş, sağ mısın?" diye sordu. Vengrova yarı karanlığın içinden "Evet" diye yanıtladı, hapşırdı, tükürdü, tükürüğü kırmızıydı.
"Çok yaşayın," dedi istihkamcı.
Ortalık karardığında Almanlar roketleri ateşlemeye başladılar. Makineli tüfek ateşi açtılar. Birkaç kez bir bombardıman uçağı uçtu ve tahrip bombası attı. Hiç kimse uyumadı. Grekov makineli tüfekle kendisi ateş etti. Piyadeler Almanları geri püskürtmek için korkunç küfürler savurarak ve yüzlerini istihkam kürekleriyle kapatarak iki kez saldırıya geçtiler. Almanlar yakın zaman önce işgal ettikleri sahipsiz, terk edilmiş eve bir saldırı hazırlığı olduğunu hisseder gibiydiler. Silah sesleri sustuğunda Katya Almanların nasıl bağırıp çağırdıklarını duyuyordu. Hatta kahkahaları oldukça net bir şekilde kulağına geliyordu. Almanlar çok bozuk konuşuyorlar, sözcükleri yabancı dil kurslarındaki öğretmenler gibi telaffuz etmiyorlardı. Katya kedi yavrusunun yattığı yerden indiğini fark etti. Arka ayakları hareket etmiyordu. Ön ayakları üzerinde sürünüyor, Katya'nın yanına gelmeye çalışıyordu. Sonra sürünmeyi bıraktı, çeneleri birkaç kez açıldı ve kapandı. Katya kedinin kapanan göz kapağını kaldırmaya çalıştı. öldü diye düşündü ve bir tiksinme duygusu hissetti. Birden öleceğini sezen hayvanın onu düşündüğünü, yarı felçli bir halde yanına kadar süründüğünü anladı. Ölü yavruyu bir çukura koydu, üzerini tuğla kırıklarıyla örttü. Bir roketin ışığı mahzeni doldurdu ve Katya'ya mahzende hava yokmuş da bir tür kanlı sıvı soluyormuş gibi geldi. Bu sıvı sanki tavandan akıyor, her bir tuğlanın içinden çıkıyordu. İşte Almanlar uzak köşelerden çıkmış geliyorlar. Sessizce yanına yaklaşıp onu yakalayacaklar ve sürükleyip götürecekler. Otomatik tabancaları son derece yakında, hemen yanı başında takır diyor. Yoksa Almanlar ikinci katı mı temizliyorlar? Yoksa aşağıdan gelmeyecekler de tavandaki delikten mi atlayacaklar? Sakinleşmek için kendi evlerinin kapısına çakılmış olan zil listesini hayal etmeye çalışıyordu. Tihomirovlar 1, zil sesi Dzhiga 2, zil sesi Çeremuşkinler 3, zil sesi Feinberg 4, zil sesi Vengrovlar 5, zil sesi Andriyushchenko 6, zil sesi Pegov 1, uzun zil sesi. Feinberglerin gaz ocağının üstünde duran ve kontrplak bir levhayla üstü örtülü büyük tenceresini Anastasya Stepanovna Andriyushchenko'nun üzerine çuvaldan bir kılıf geçirilmiş çamaşır teknesini, Tihomirovların iple asılı duran emayesi kırılmış leğenini gözünün önünde canlandırmaya çalışıyordu. İşte yatağını yapıyor ve yatağın yayları batmasın diye yatak çarşafının altına annesinin kahverengi şalını, bir parça astar vatkasını, sökülmüş mevsimlik paltosunu seriyor. Sonra 6 Taksim 1 numaralı evi düşündü. Şimdi Hitlercilerin toprağın altından çıkıverecekleri şu anda kaba küfürler savuran adamlar artık ona kırıcı görünmüyor. Sadece yüzünün değil, boynunun ve askeri gömleğinin altında omuzlarının bile kızarmasına neden olan Grekov'un bakışı onu korkutmuyordu. Orduda geçirdiği bu aylarda ne kadar iğrenç söz duymuştu. Dişlerinin metal kaplamasını parlatarak, eğer Volga ötesindeki haberleşme merkezinde kalmak istiyorsa ona ne yapması gerektiğini ima eden kel kafalı yarbayla, telsiz bağlantısı yoluyla ne kadar tatsız bir konuşma yapmıştı. Kızlar alçak sesle hüzünlü bir şarkı söylüyorlardı. Bir sonbahar gecesinde kumandan sevdi okşadı kızı kendisi. Sabaha dek ona küçük kızım dedi. Ondan sonra kız elden ele dolaştı. Katya korkak değildi. Sadece böyle bir ruhsal duruma girmişti. Shaposhnikov'u ilk kez şiir okuduğu sırada görmüştü. Ve o zaman ne salak diye düşünmüştü. Daha sonra Shaposhnikov 2 gün ortadan kaybolmuş ve Katya hem delikanlıyı sormaktan çekinmiş hem de vurulduğunu düşünmüştü. Sonra gece vakti ansızın ortaya çıkmıştı Shaposhnikov ve karargah sığınağından izin almadan ayrıldığını Grekov'a anlatırken duymuştu. Doğru demişti Grekov, bizim buraya, öbür dünyaya kaçmışsın. Grekov'un yanından ayrılan Shaposhnikov kızın yanından geçmiş, ne ona ne de çevresine bakmıştı. Katya bozulmuş, sinirlenmiş ve yine salak diye geçirmişti içinden. Sonra ev sakinlerinin Katya'yla yatmak konusunda kimin daha şanslı olduğuna ilişkin konuşmasını duymuştu. Biri elbette Grekov demişti. Diğeri şöyle diyordu. Bu kesin değil. Listenin son sırasında kim var söyleyebilirim. Havan topçu Seryoja. Kızın yaşı ne kadar küçükse deneyimli bir adama gönlü o kadar çok akar. Sonra kendisine yapılan şakaların, cilveli konuşmaların neredeyse kesildiğini gördü. Grekov ev sakinlerinin Katya'yı incitmelerinden hoşlanmadığını saklamıyordu. Bir keresinde sakallı Zubarev Katya'ya "Hey, ev yöneticisinin karısı" diye seslenmişti. Grekov acele etmiyordu ama görünüşe bakılırsa kendinden emindi ve kız da onun bu güvenini hissediyordu. Radyo vericisi havadan atılan bir bombanın parçasıyla kırıldıktan sonra Grekov ona mahzenin bölmelerinden birine yerleşmesini söylemişti. Bir gün önce de ona hayatımda hiç senin gibi bir kız görmedim demiş ve seninle savaştan önce karşılaşmış olsaydım evlenirdim diye de eklemişti. Katya evlenmek isteyip istemediğini, kendisine de sorması gerektiğini söylemek istemiş ama sesini çıkaramamış, cesaret edememişti. Grekov kıza kötü bir şey yapmamış, kaba, küstahça bir şey söylememişti. Ama onu düşündüğünde Katya korkuya kapılıyordu. Yine bir gün önce Katya'ya kaygılı bir şekilde şöyle demişti. Alman yakında saldırıya geçecek. Buradakilerden hiçbirinin sağ kalacağını sanmıyorum. Alman saldırısı kapımıza dayandı. Yavaş, dikkatli bir bakışla kızı incelemişti ve Katya olacak Alman saldırısından değil, bu yavaş, sakin bakıştan korkmuştu. Yanına geleceğim demişti Grekov. Bu sözlerle Alman saldırısından sonra kimsenin sağ kalmayacağı sözler arasında bir bağlantı yok gibi görünüyordu. Ama vardı. Katya da bu bağlantıyı anlamıştı. Grekov Katya'nın kopluğu banda gördüğü komutanlara benzemiyordu. İnsanlarla bağırıp çağırmadan, tehdit etmeden konuşuyordu. Ama herkes onu dinliyordu. Oturuyor, sigara içiyor, anlatıyor, dinliyordu. Onu bir erden ayırt edemezdin ama otoritesi çok büyüktü. Katya Shaposhnikov'la neredeyse hiç konuşmuyordu. Bazen onun kendisine aşık olduğunu, her ikisini de hayran bırakan ve korkutan adamın karşısında onun da tıpkı kendisi gibi güçsüz kaldığını sanıyordu. Shaposhnikov zayıftı, deneyimsizdi. Katya ondan kendisini korumasını istemek, ona yanımda otur demek istiyordu. Bazen de kendisi Shaposhnikov'u teselli etmek istiyordu. Onunla konuşmak son derece garip bir şeydi, sanki savaş yoktu. 6 taksim, 1 numaralı ev yoktu. Shaposhnikov ise bunu hissederek mahsus kaba görünmeye çalışıyordu. Hatta bir gün Katya'nın yanında küfretmişti. Şimdi de kafasındaki bu net olmayan düşünceler ve duygularla Grekov'un Shaposhnikov'u Almanların evine hücuma göndermesi arasında bir tür kesin bağ olduğunu düşünüyordu. Otomatik tabancaların seslerine kulak kabartırken Shaposhnikov'un bir kırmızı tuğla yığınının üstünde yattığını, tıraşsız ölü başının aşağı sarktığını gözünün önüne getiriyordu. İçini delikanlıya karşı şiddetli bir acıma duygusu kaplıyordu ve alaca gece ateşleri de Grekov'dan korkusu da yapayalnız yıkıntıların içinden Almanların demir tümenlerine karşı saldırı başlatan Grekov'a duyduğu hayranlık da annesiyle ilgili düşünceleri de ruhunda birbirine karışıyordu. Shaposhnikov'u sağ görebilmek için hayatta sahip olduğu her şeyi vereceğini düşündü. Peki annen mi, o mu deseler diye geçirdi içinden. Sonra kulağına ayak sesleri geldi, parmakları bir tuğlaya yapıştı, dikkatle dinledi. Silah sesleri durmuştu, ortalık sakindi. Sırtı, omuzları, bacaklarının dizlerinden aşağısı kaşınmaya başladı. Ama kaşınmaktan, ses çıkarmaktan korkuyordu. Badrakova herkes neden kaşındığını sorardı. O da sinirden diye yanıt verirdi. Üstümde 11 tane bit buldum demişti. Kolomeitsev de sinirli bir bit Batrakov'a saldırmış diye dalga geçmişti. Katya ölmüş askerler onu mezar çukuruna taşıyorlar ve zavallı kızcağız bitlenmiş diyorlar. Yoksa gerçekten sinirden mi bu kaşıntı? Karanlıkta hayal ürünü olmayan hışırtıların, ışık ve karanlık kırıntılarının, duran yürek atışlarının içinden ortaya çıkan bir adamın karanlıkta kendisine doğru geldiğini anladı. ''Kim o?'' diye sordu Katya. ''Benim'' diye yanıtladı karanlık. 18. Bölüm. Bugün saldırı olmayacak. Grekov yarın geceyi erteledi. Bugün Almanlar sürekli rahatsız ediyorlar. Bu arada şu manastırı hiç okumadığımı söylemek istiyorum. Kız yanıt vermedi. Shaposhnikov karanlıkta Katya'nın yüzüne bakmaya çalışıyordu. Ve bir patlamanın ışığı isteğini yerine getirerek kızın yüzünü aydınlattı. Bir saniye sonra ortalık yine karardı ve ağızlarını hiç açmadan anlaşarak yeni bir patlamayı, ışığın görünüp kaybolmasını beklediler. Sergey kızın elini tuttu, parmaklarını sıktı. Hayatında ilk kez bir kızın elini tutuyordu. Bitlenmiş kir içindeki telefoncu kız sakin sakin oturuyordu. Karanlıkta boynu parlıyordu. Bir roketin ışığı parladı. Başlarını birbirlerine yaklaştırdılar. Delikanlı kıza sarıldı. Kız gözlerini yumdu. Okulda söylenen kim gözleri açık öpüşüyorsa sevmiyor demektir sözünü ikisi de biliyordu. Bu bir şaka değil, gerçek mi diye sordu Shaposhnikov. Katya avuçlarıyla delikanlının şakaklarını sımsıkı tuttu, başını kendisine çevirdi. Hayat boyu dedi Shaposhnikov yavaşça. Ne şaşırtıcı dedi Katya. Birden biri geliverecek diye korku içindeydim. Ama daha önce kim gelirse gelsin sevineceğimi sanıyordum. Liahov, Kolomeitsev, Zubarev. Grekov diye fısıltıyla ekledi Shaposhnikov. Ah hayır dedi Katya. Seryoja Katya'nın boynunu öpmeye başladı. Parmaklarıyla dokundu. Kızın asker gömleğinin metal düğmesini açtı. Dudaklarını onun incecik köprücük kemiklerinde gezdirdi. Göğsünü öpmeye cesaret edemedi. Oysa kız onun yıkanmamış sert saçlarını bebek gibi okşuyordu. Şu anda olanların kaçınılmaz olduğunu, artık olması gerektiğini biliyordu. Seryoja saatin parlayan kadranına baktı. ''Başınızda kim olacak yarın?'' diye sordu Katya. ''Grekov mu?'' ''Bunu neden soruyorsun? Kendimiz gideceğiz. Neden başımızda biri olsun?'' Kıza tekrar sarıldı. Birden parmakları buz gibi oldu. Kararsızlıktan ve heyecandan göğsünde soğuk bir rüzgar esti. Katya kaputun üstüne uzanmıştı. Soluk almıyor gibiydi. Seryoja kah kızın gömleğinin ve eteğinin dokununca kaba ve tozlu gelen kumaşına, kah pütürlü yapay deriden çizmelerine değiyordu. Kızın bedeninin sıcaklığını elinde hissediyordu. Kız doğrulup oturmaya çalıştı ama Seryoja onu öpmeye başlamıştı. Yine bir ışık parladı ve Katya'nın bir tuğlanın üstüne düşmüş olan kepini, bu saniyelerde Seryoja'ya tanıdık görünmeyen yüzünü bir anlığına aydınlattı. Sonra yine karanlık oldu, hem de çok karanlık. Katya,
ne var?
Yok bir şey, sadece sesini duymak istedim. Neden bana bakmıyorsun? Bir kibrit yaktı.
Gerek yok, gerek yok, söndür.
Kız tekrar onu ve annesini düşündü. Hangisi kendisi için daha değerliydi?
Bağışla beni, dedi Katya.
Seryoja kızın ne demek istediğini anlamadı. Korkma, yaşamın boyunca sana bağlı kalacağım. Tabii eğer yaşarsak.
Annemi anımsadım da.
Benim annem öldü. Babamın yüzünden onu sürgüne gönderdiklerini ancak şimdi anladım. Kaputun üstünde birbirlerine sarılmış halde uyuyakaldılar. Ev yöneticisi yanlarına geldi ve nasıl uyuduklarına baktı. Havan topçu Shaposhnikov'un başı telefoncu kızın omzunun üstündeydi. Kolu kızın sırtına sarılmıştı. Sanki onu yitirmekten korkuyordu. İkisi de Grekov'a ölü gibi göründü. O kadar sakin ve hareketsiz yatıyorlardı. Şafak sökerken Liahov mahzen bölmesine doğru bağırdı.
''Hey Shaposhnikov, hey Vengrova, ev yöneticisi çağırıyor. Hadi çabuk ama koşarak, eğilerek girin.''
Grekov'un yüzü bulutlu, soğuk, yarı karanlıkta acımasızdı, sertti. Geniş omzunu duvara dayamıştı. Dağınık saçları dar alnının üstünde sallanıyordu. Katya ve Seryoja ayak değiştirerek el ele tutuştuklarının farkında olmaksızın Grekov'un karşısında duruyorlardı. Grekov bir aslanınkini andıran yassı burnunun geniş deliklerini oynattı. ''Shaposhnikov, hemen usulca alay karargahına gideceksin, seni görevlendiriyorum.'' dedi. Seryoja kızın parmaklarının titrediğini hissetti. Bu parmakları sıktı. Kız da Seryoja'nın parmaklarının titrediğini hissediyordu. Delikanlı yutkundu, dili damağı kurumuştu. Bulutlu gökyüzünü ve yeryüzünü sessizlik kaplamıştı. Üstlerine kaputlarını örtüp oldukları yere yatmış olan insanlar uyumuyor, soluk almadan bekliyor gibiydiler. Çevredeki her şey güzel, her şey tatlıydı. Ve Seryoja cennetten kovuluyoruz, iki toprak kölesi gibi bizi ayırıyor diye düşündü. Grekov'a yalvararak, nefret ederek baktı. ''Hepsi bu kadar.'' dedi Grekov. ''Telefoncu da seninle gelecek. Radyo vericisi olmadan burada yapacak işi yok. Onu alay karargahına götüreceksin.'' Gülümsedi. ''Artık orada başınızın çaresine bakarsınız. Şu kağıdı al. İkinize bir tane yazdım. Yazı yazmayı sevmem. Anlaşıldı mı?'' Ve Seryoja yaşamı boyunca hiç görmediği kadar güzel, insanca, zeki ve kederli gözlerin kendisine baktığını gördü birden. 11. ayrımın sonu. Sayfa 133.